Türk İdare Tarihi Blok 9. Gazne Teşkilatındaki bilgiler aslen doktora tezi olarak hazırlanan şu esere dayanarak aktarılmıştır. Nazım M. 1971 The Life and Times of Sultan Mahmud of Gazna, Cambridge University Press. Ayrıca yakın zamanda yayınlanan bir diğer çalışma da şudur. Palabıyık H. 2002 Valilikten İmparatorluğa Gazneliler. Ankara Araştırma Yayın Evi. Selçuklular Şeflik'ten saltanata Oğuzların gerek Göktürk gerekse Uygur devletlerini en çok uğraştıran boylardan birisi olduğuna ilk ünitede değinilmişti. Ancak uğraştıkları imparatorlukların yıkılması, Oğuzlar için yarar sağlamanın tam tersine ata topraklarını terk edip batıya doğru göç etmelerine neden olmuştu. Samani Devleti'nin parlak günlerinde 900'ler 2. ünite ilk Türk İslam devletlerinde yönetim yapısı 35. Nt. başı Oğuzlar, Hazar Denizi'ne kadar sokularak Seyhun Havzası'nı yurt tutmuşlardı. Söz konusu Havza, Orta Asya devletlerinden bildiğimiz teşkilatlanmaya tanıklık etmiş ve Kınık Boyu'nun da içinde yer aldığı Oğuz, Yabgu Federasyonu'na ev sahipliği yapmıştır. Selçukluların bu asırları ile bilgimiz son derece kısıtlıdır. Kayıtlara geçen Dukak ve onun oğlu Selçuk Bey her ne kadar Yabgu'nun adamı ise de günümüze kadar gelen anlatılardan anlaşıldığı kadarıyla Yabgu'nun konumu eşitler arasında birinci seçimli şef gibiydi. Selçuk Bey'in Cende göç etmesine neden olan sorunlarda ve kendisinden sonra gerçekleştirilen görev dağılımında oğullarının ayrıcalıklı yerler almasında ancak Arslan daha bir ayrıcalıklı. Eski Türklerden itibaren görmeye alıştığımız sorunu veraset sistemi bulunmaktadır. Selçukluların güneye inişi ve doğudan gelen göçebeleri davalarını ortak etmeleri, yeni komşuları Karahanlı ve Gaznelileri rahatsız etmiştir. Arslan Bey'in bir gazne hilesiyle ortadan kaldırılması, yaşanan gerilimin derecesini göstermektedir. 1025 Arslan Bey'in yerine bir diğer şeşin, kardeşi Musa'nın seçilmesi ve onun Yabgu payesini kullanmaya başlaması, boy geleneğinin hakimiyetini göstermektedir. 10 yıllık zaman diliminde Oğuzlar, Musa Yabgu'nun şeşiğinde, kardeşi Yusuf ile Mikail Bey'in çocukları Tuğrul ve Çağrı Beylerin ortak idaresinde bölgede varlık yokluk mücadelesi verdiler. Gerek 1035, gerek 1038 gerekse 1040 yıllarında Gaznelilere karşı kazanılan parlak başarılar ve büyük toprak kazanımlarında, ürüş ilkesi gereği savaş ganimetleri şeşer arasında taksim edilmişti. Taksimat bir başka Orta Asya geleneği olan kurultayda kararlaştırılmıştı. Örneğin devletin kuruluş tarihi olarak kabul edilen Dandanakan Savaşı'ndan sonra toplanan kurultayda her ne kadar Tuğrul'un önceliği kabul edilmekle beraber gazne toprakları önde gelen hanedan mensupları arasında paylaştırılmış ve hatta Tuğrul'un kardeşi Çağrı ve amcası Musa, ganimet topraklarında kendi adlarına hutbe okutup sikke bastırmışlardı. Selçuklu ve Gazne devletlerinin kuruluş sürecini kesiştiren benzerlikler nelerdir? 36 Türk İdare Tarihi Kınık, Selçuklu Devleti'ni kuracak olan ve Oğuzların 24 boyundan birisi olan boy. Selçuk Bey'in 5 oğlu bulunmaktaydı. Arslan Yabgu, Mikail, Musa Yabgu, Yusuf İnan ve Yunus. Dandanakan Savaşı 1040 Selçukluların rüştünü ispatladığı, bağlı oldukları Gaznelileri dize getirdikleri, bir anlamda devletlerinin temellerini attıkları savaş. Dukak Selçuk Ö 1009. Yunus Mikail 1937 Musa Yabgu Yusuf Arslan Yabgu Çağrı Bey 990-1061 Tuğrul Bey 1038-1063 Kutaymış Ö 1063 Resul Tegin 2 Alp Arslan 1063-1072 Kavurt Kara Aslan Kutaymışoğlu Süleyman Şah Ö 1086-3 Melikşah 1072-1092 Tutuş Suriye Selçukluları Kirman Selçukluları 1041-1157 4 Mahmut 1092-1094 5 Berkyaruk 1094-1105-7 Muhammed 1 Tapar 1105-1117 8 Ahmet San Sancar 1117-1157 6 Melikşah 2105 Mahmud 2 Anadolu Selçukluları 1077-1302 Şekil 2.2 Selçuklu Hanedanı Soy Ağacı 6 Tuğrul Bey'in 1063 yılında ölümüne değin geçen süre zarfında devletin doğası kayda değer şekilde değişmiştir. Budşani ve Kunduri gibi İranlı vezirlerin yönlendirmeleri sonucunda devlet giderek merkezi bir politika uygularken, halife ile girilen diyaloglar sonucunda Kınık Bey'i Tuğrul, Sultan-ı Muazzam ve Pers imparatorlarının Şahanşah unvanlarını kullanmaya başlamıştır. Yine de unvanlar bizlerde kayıtsız bir merkezi idarenin oluştuğu kanısı uyandırmamalıdır. Kuzeni İbrahim İnal'ın Anadolu'daki başarıları sonrasında toprak talebinde bulunması veya 1050'lerin sonunda Çağrı Bey ve Musa Yabgu'nun devletin doğusunda sahip oldukları topraklarda birbirleriyle mücadele içinde bulunmaları ve hem kendileri hem de çocukları için para kestiriyor olmaları tercih edilen unvanların niteliğini sorgulamaya açmaktadır. Selçuklu Devleti'nin kurulduğu sıralarda Abbasi İmparatorluğu çökmüş, yerine birbirlerine karşı üstünlük sağlayamayan, mezhep kavgalarıyla günü tüketen Şii-Sunni pek çok devletçik kurulmuştu. Tavaif-i Müluk, Selçuklular Tuğrul Bey'den itibaren Bağdat'taki halifeye prestij kazandırıp, mevcut siyasal enkazı ortadan kaldırırken, kendileri de karşılığında faaliyetleri için meşruiyet kazanmışlardı. İttifakın sonucunda Haneş mezhebi etki alanını genişletmiş, özellikle medrese politikası, sürecin çok daha sistemli şekilde kontrolünü sağlamıştır. Ancak yönetim açısından asıl vurgulanması gereken, Türk yöneticilerin eski kut söylemlerinden ziyade meşruiyetlerini daha dünyevi referanslarla açıklamaya başlamış olmalarıdır. A.Y. 2002 Ocak Selçukluların Dini Siyaseti 1040-1092 İstanbul Tarih ve Tabiat Vakfı Tuğrul Bey'in 1063 yılında ölümü üzerine Selçuklular veraset sorunları nedeniyle parçalanmanın eşiğine gelmiştir. Musa Yabgu, Alparslan ve Kutaymış arasında cereyan eden tahtı mücadelesini Alparslan'ın kazanması üzerine Tuğrul Bey zamanında başlayan merkezileşme eğilimi daha da hız kazanarak devam etmiştir. Selçuklu merkezileşmesinin zirve noktası Melikşah dönemidir. 1072-1092 tahta çıkar çıkmaz alışılageldik veraset tartışmalarının ortasında kendisini bulan Melikşah öncelikle amcası Kavurd'un isyanını ardından da Suriye Meliki kardeşi Tutuş'un tahtı mücadelesini kontrol altına almıştı. Melikşah'ın saltanatı zehirlenerek öldürüleceği 1092 yılına kadar bir daha sorgulanmamış. Bu süre zarfında ise özellikle Anadolu Mısır bölgesinde yoğunlaştırılan seferler sonucunda devletin sınırları İstanbul'dan Çin'e kadar genişletilmişti. Ancak sultanın zamansız ölümü, eşi, kardeşi ve çocukları arasında devletin temellerini sarsacak iktidar savaşlarına kapı aralayacaktı. Merkeze hükmeden güçlerin idari askeri Veliahtlar Mahmud, Belkiyaruk ve Muhammed arasında tercih yapamamasına, Melikşah'ın kardeşi Tutuş'un iktidar özlemi eklenince etkileri, imparatorluk sathına yayılan taht kavgaları kaçınılmaz olmuştur. Siyasi karışıklık, mali ve askeri zarşiyete neden olmuş. En sonunda Belkiyaruk 1104 yılında ülkeyi kardeşi Tapar ile paylaşmak zorunda kalmıştır. Her ne kadar son Selçuklu Sultanı Sencer, ülkeyi kendi sancağı altında birleştirmeyi başarmışsa da bu son derece tartışmalı bir birlik olarak değerlendirilmiştir. Çünkü hanedan mensupları kontrolü altında tuttukları topraklarda neredeyse otonom bir idare kurarlarken, bağımsızlık şarkılarına bir süreden beri kendi başlarına hareket etmekte olan Atabekler de dahil olmuştu. Sencer'in Karahitay ve Oğuz göçerleri karşısındaki yenilgileri devletin de sonunu getirmişti. 1157 Büyük Selçuklu Devleti yıkılırken, ülke toprakları üzerinde hanedan üyelerince kurulan devletler yükselmişti. 2. Ünite İlk Türk İslam Devletleri'nde yönetim yapısı 37. Yumuşak G. NTRNET Suriye Selçuklu Devleti. Melikşah'ın ölümü üzerine onunla daha öncesinde tahtı mücadelesine girişen Tutuş tarafından bağımsızlığı ilan edilmiş 1092 ancak kendisinden sonra oğulları Rıdvan, Halep ve Dukak Şam arasında pay edilmişti. Devlet özellikle Haçlılar karşısında alınan yenilgilerle gücünü yitirmiş ve 1117'de Halep Şah'ın hapsedilmesiyle tarihe karışmışlardı. Kirman Selçuklu Devleti, Çağrı Bey'in oğlu Kavurd tarafından İran'ın güneyinde kurulan devlettir. Kavurd'un Melikşah tarafından boğdurulmasından sonra dahi bölge çocuklarının kontrolüne bırakılmış. Melikşah'tan sonra özerk bir idare sergileyerek 1187 yılında yönetim merkezleri Berdesir'in Oğuzlar tarafından fethiyle tamamen yıkılmışlardır. Irak Selçuklu Devleti, devletin temelleri yukarıda kısaca bahsedilen Sencer ve Tapar arasındaki mücadelede atılmıştır. Sencer ile yapılan protokolde Irak toprakları Tapar'a bırakılmış ve söz konusu mülki taksimattan kendi başına bir devlet doğmuştur. Gerek kardeşler gerek Büyük Selçuklu Sultanı'nın doğrudan müdahaleleri nedeniyle taht kavgalarından kendini kurtaramayan devlet, bir de kendisine bağlı emir ve Atabeklerin İmadeddin Zengin ve Mengübars gibi isyanları karşısında zor durumda kalmış ve 1194 tarihinde bir başka Türk hanedanı Harezmşahlılar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti Selçukluların Anadolu'daki devletleşme süreci aynı zamanda Anadolu'nun Türkleşmesinin tarihidir. Arslan Yabgu'nun torunu Kutaymış'ın Sultan Tuğrul ve Alp Arslan'a karşı yürüttüğü başarısız iktidar mücadelesini kendisi hayatı, çocukları ise uçlarda sürgün hayatı çekerek ödemek zorunda kalmışlardı. Çocuklarından üçü, sonrasında Alp Arslan tarafından ortadan kaldırılırken, sadece Süleyman Şah hayatta kalmış, o da Anadolu'ya göç eden Türkmenlerin liderliğine soyularak Malazgirt Savaşı'ndan sadece 4 yıl sonra İznik'i Bizanslılardan almış ve devrin Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından Sultan-ı Rum payesi ile onurlandırılmıştı. Rum gazasına gidiniz, Tanrı yolunda cihad yapınız ve ganimet alınız. Anadolu'da bu sırada Kutaymışoğlu Süleyman gibi gaza hareketine katılan Türkmen şeşeri bulunmaktaydı. Danişmentliler, Artuklular, Mengücüklüler ve Saltuklular başlarındaki Beyazgazi'nin ismiyle kurumlaşan Anadolu'daki ilk Türk devletçikleriydi. Kurumlaşmanın hızını İskan politikasına istisnasız tüm beyliklerin aynı hassasiyeti göstermesi belirlemiştir. Bir Selçuklu sultanı veya bir danişment emiri de tıpkı bir Sasani Şahanşahı veya bir Bizans imparatoru gibi geniş kitleleri iskan ederek üretim sürecine eklemiştir. Profesör Turan'ın verileri çarpıcıdır. I. Mesud II. Kılıçar Aslan I. Gıyasettin Keyhusrev, danişmentli yağı basan ve Artuklu hükümdarları 10.000'den 70.000 kişiye varan halkları kendi bölgelerine nakli ve iskan etmişlerdir. Hatta yapılan iş Artuklu Bey'i Kara Arslan şu şekilde açıklamıştır. Biz bu tehcir ettiğimiz insanları esir yapacak değiliz. Bunları köylere nakli ve iskan edeceğiz. Onlar da çiftliklerinde bizim için çalışacaklar. Anadolu'daki nüfus dengelerinin kısa süre içerisinde değişmesinin nedenlerini sıralayınız. Sonuç olarak gerek iskan gerek fetih hareketlerinde Selçuklu Devleti diğer beyliklerin önüne geçti. Bunda Bizans sınırında olmalarından daha ziyade içinde barındırdığı devlet mantığına hakim unsurların ağırlıkta olması en önemli nedendi. Sel 38 Türk İdare Tarihi, 7 Çukulu yönetimine bakıldığında Türk ve İranlı gazilerin yanı sıra merkezi devlet kültürünü fazlasıyla solumuş yönetici, hukukçu ve müderris bulunmaktaydı. Bir yüzyıl sonra başlayacak Moğol istilasına kadar Anadolu'daki yerleşik kültür ve devlet adabı iyice kökleşecek. Gelmeye başlayan Türkmen kaşleri kendilerinden gittikçe farklılaşmış soydaşlarıyla karşılaşacaklardı. Köprülü, Konya'da başlayan bürokratik süreci şu şekilde değerlendirmişti. Bütün memuriyetler, hukuken değil, fakat teamüren, adeta irsi, sülalenin etrafında eskiden beri o sülaleye hizmet etmiş ailelerin etrafında eskiden beri mürekkep bir bürokratlar aristokrasisi teşkil etmiştir. Köprülü'nün verdiği bilgilere bakılacak olursa Selçuklu ordusunun hedefindeki kentlerin ticaret açısından stratejik kentler olmasında yine bürokrasinin maddi arzuları rol oynuyordu. Büyük araziye, şehirlerde zengin emlake malik olan bu sınıf fırsat buldukça birikmiş parasını ticaret sermayesi olarak da kullanmakta. Büyük tacirlerle müşterek ticaret işlerine, hatta bazen tabii gizli olarak insafsızca spekülasyonlara da girişmektedirler. Selçuklu üst düzey yönetiminin serveti dillere destan olmuştur. Ortaya koydukları eserler o kadar göz alıcıdır ki 1270'lerde Anadolu'ya gelen Memluk Sultanı Baybars hayranlığını gizlememiştir. Köymen, 1986 ticarete atfedilen önemi kervansaray politikasından da takip edebiliriz. Dönem araştırmacılarına bakılacak olursa, kentlerin imarı, şehirler arası yollar, şehir içi sulama sistemleri, saray, bedesten ve kervansaray gibi imar çalışmaları o kadar geniş çaplı yürütülmüştür ki Selçuklular bu konuda Romalıları adeta ezmiştir. Anadolu Selçuklularının Seleşerine göre en önemli farkı, merkezi idare konusunda daha hassas uygulamalara yönelmeleridir. Örneğin Anadolu'nun pek çok kentinde kalıntıları hal görülebilen medreseler söz konusu bakış açısının ürünüydüler. Selçuklu ideolojisine bağlı okur yazar zümreyle memur kadrolarını her daim besleyebilen bürokrasi, diğer yanda ilk defa uygulamaya geçirdiği bir toprak rejimiyle taşrayı mümkün olduğunca kontrolü altında tutmaya çalışmıştır. Bu anlamda Büyük Selçuklu'nun ikta sisteminden uzaklaşılmış memurlara dağıtılan ikta arazileri öncekiyle kıyas kabul etmeyecek oranda küçültülmüştür. Hatta arazilerin küçültülmesiyle yetinilmemiş yöneticilerin statüsü gözden geçirilerek Konya'ya sıkıca bağlı ve personeline hakim değil amir olan yönetici tipi yaratılmaya çalışılmıştır. Kuşkusuz merkeziyetçilik politikasında yaşanan dönüşümün en önemli durağı toprak mülkiyet sisteminde gerçekleşmiştir. Anadolu Selçukluları Seleşerinden farklı şekilde tüm toprakları mir arazi statüsüne soktuklarından yani devletleştirdiklerinden gerek kendi bürokratlarına gerek gaza harekatına girişen taşra aristokratlarına gerekse Anadolu'ya gelen Türkmenlere yeni hukukun damgasını yemiş toprağın tasarrufunu zihid bırakıyor ancak büyük bir kıskançlıkla çıplak mülkiyetini rakabesini kendisine saklıyordu. Sistem, Anadolu Selçuklu idaresinin çöktüğü 1277'den sonra İlhanlılar tarafından Dalay adıyla devam ettirilmiş ve nihayet Osmanlılar tarafından çok daha profesyonelleştirilecek tımar sistemine dönüştürülmüştür. Türk İdare Tarihi 9 No'lu bloğun sonu.